Ayrım 7, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 71. 11 Mayıs 1960. Darılmayalım hiç, diyorum. Ben de öyle düşünüyorum, diyorsun. Hep sevişmeli, diyorum. Evet öyle, diyorsun. Birbirimizi kırmamalıyız, diyorum. Doğru, diyorsun. Anlayışlı olalım, birbirimizi anlamaya çalışalım, diyorum. Elbette, diyorsun. Öyle olmalıyız. Yardımcı olalım, destek olalım birbirimize, dayanışalım, diyorum. Dayanışalım, diyorsun. Peki öyleyse neden darılırız, kırılırız birbirimize ikide bir? Neden? Hiç olmazsa benim gibi neden diye sormak neden aklına gelmiyor? 15 Mayıs 1960. Denizin ortasında bozulmuş bir geminin içindekiler ne yapsalar gemiyi yürütmeyeceklerini anladıkları zaman, çabalarının boşuna olduğunu bile bile gemiyi yürütmek için geminin direklerini var güçleriyle itmeleri, ellerini kavuşturup umutsuzlukla durmalarından çok daha akıllıca, daha doğru bir davranıştır. 6-7 Eylül 1960. Yalnızlama. Bu gece her ses beni içlendiriyor. Şimdi şu radyoda Alaturka şarkılar okuyan kadının sesi de dokunuyor. Birisi kim olursa olsun, bir yabancı olsun, isterse yüzüme bir bakıverse hemen boşanacağım. Yalnızlığımın içinde gömülüp kaldım yine. Pis bir söz şu ebedi mustarip deyimi. Ama öyleyim işte, yalnızlamaktayım kendimi. Kime, nasıl anlatacağım? Bir yer geliyor, başkalarını anlamaya çalışmak, anlamak bile insanı kendi kendisinden kurtaramıyor. Nasıl bir yalnızlama, nasıl bir acılama, nasıl bir yabancılama bu? Ne olacak? Yolun yarısını değil, üçte ikisini çoktan geçtim işte. Bütün yaşamımca sevmek için, sevilmek için çalıştım, çabaladım. Ne sevebildim, ne sevilebildim. Bir yerimi kesip kanatmak istiyorum. Kanımın sıcaklığı derimin serinliğini ılıtsa. Uyanıklıktan uykuya geçerken, uykuyla uykusuzluk arasında, insan ayağı kaymış da boşlukta kalmış gibi olur da bir tepkiyle sıçrayıverir. Bu sanı, bu sıçrayış bir saniye bile sürmez. Oysa ben yıllar yılı böyle bir ürperti içinde, dayanaksız, tutanaksız, sözde yaşıyorum. Yıldızlara doğru yükselen uçaktayım da birden ayaklarımın bastığı döşeme kayıvermiş. Boşlukta, yalnızlığımın boşluğunda durmamasıya kendi içime bir düşüş. Tutunacak bir sevgi dalı, dayanacak bir sağlam sevgileme. Hep bu böyle mi? En iyisi aramamak ama elimde değil ki. En yakınlarım en yabancı olup çıktılar. Yabancı bile değil, düşman. Düşman bile değil. Bilinçsizcesine kendilerinin düşman olduklarını, düşmanlık ettiklerini bile bilmeyen düşmanlarım. Ben onları yaşatmaya çalıştıkça onlar beni öldürmeye çalışıyor. Ben onları var etmeye çabaladıkça onlar beni yok etmeye çalışıyor. Üstelik bütün bunları da bilmiyorlar. Marazi adam da değilim. Kendi kendimi denetliyorum. Nice sürer bu. Söyleyemezsin, kimselere söyleyemezsin, ne onlara ne başkalarına. Kelimelerin anlatmakta yetersiz kalacağı yalnızlığımı onlara anlatmak istesem, duyguların dışında kalacaklar. Üstelik haksızlık ettiğim kişiler olup çıkacaklar. Büsbütün canım sıkılacak, büsbütün acılanacağım, yalnızlanacağım. Namuslu olmanın acısı bu. Yeter diye bağırıp bağlarımı koparamıyorum. O zaman başkalarına, benim sevmem, beni sevmeleri gerekenlere, yakınlarıma haksızlık edeceğim. Onlara haksızlık etmemek için kendime haksızlık ediyorum. Kendi kendimi öldürüyorum. Kendi kendime haksızlık ederek. İntiharın bu da bir başka biçimi. Ölmek de istemiyorum. Nedir bu namus? Toplumun görünmez kurallarına bağlılık. Böyle olacağız demişiz, böyle olmuşuz. Namus işte bu. İşte ondan görünmez bağları koparamıyorum da bu canım yaşanılısı dünyadan hayat bağlarımı söküp koparıyorum. Göğsümün sağında bir hırıltılı darlık var. İçime geniş soluk çekince sağ boşluğuma az hava giriyor. Orası dar. Sağım acıyor. Birilerine bir şeyler anlatmalıyım. Anlatmalıyım yoksa patlayacağım. Yalnızlığın gecesinden şimdi çıkıp kendimi sokakların gecesine atsam. Yürüsem öylece karanlığın serinliğinde. Yürüsem, yürüsem. Bir ışık görünecek pencereden ya da bir terastan. Belki bir radyo da çalıyordur hafiften. Çatal bıçak sesleri, bir yaşlı kadın, bir genç kadın, bir orta yaşlı erkek, bir delikanlı, iki de çocuk. Sokakta olmayan bir ev oluversin. Girerim içeri. Son iki cümle sayfanın kenarına yazılmış. Hiç görmediğim, tanımadığım kişiler ama yalnız onları daha önce görmemiş olmam yetmez. Bundan sonra da hiç görmeyeceğim, beni görmeyecek kişiler olmalı. Bir tek kez görüşmeliyiz onlarla. Merhaba demeliyim yumuşaktan. Beni eskiden tanıyor gibi güler yüzle. Merhaba, hoş geldin demeliler bana. Hiç yabancısamadan yanlarına sokulmalıyım. İşte onlara anlatmalıyım, anlatmalı, anlatmalıyım. Onlar da beni dinlemeli. Hayır, onlar bana bir şey anlatmasınlar, hiçbir şey. Bu gecenin bu saatinde olsun, artık başkalarını dinlemek istemiyorum. Bir de beni dinlesinler. Anlatsam, ağlayacağım yerde konuşsam boyuna. Anlatmasam da olur. Onlar beni, ben anlatmadan anlasalar. Öyle susuk dursak. Ya da havaların iyi gidişinden, oğlan çocuğunun sınıfta kalışından, geçim zorluğundan konuşsak. İyi geceler desem. Erken değil mi, neden kalktınız deseler. Yorgunum da desem. Güle güle, iyi geceler. Anlatıp içimi döktüklerimle bir daha hiç karşılaşmayacak olsam. Neden böyle istiyorum? Özdensiz kişiyim de ondan bütün bunlar. Kahroluyorum da beni sevmeyen kişilere. Defolun diye bağıramıyorum. Hep haksızlık edeceğim korkusu girmiş içime. Onlarda böyle bir korku değil, böyle bir duygu bile yok. Özdenliğin bile sınırı var. Çıksam o olmayan evden dışarı, nasıl da rahat olurum o zaman? Hiç olmadığım kadar rahat. Havayı içime çekerim. Ciğerimin sağ yanı acımaz. İçim daralmaz. Serin havayı içime çekerim. Geçen gece bir kalp sancısıyla yıkılıyordum. Masamın üstündeki mindere zor yuvarlanabildim. Kalbim durdu duracak, bana öyle geldi. Sağ elimi yüreğimin üstüne koydum, göğsüm sıkışıyor. Enfarktüs geçirenlerden çok duydum enfarktüsün nasıl olduğunu. Belki benimki de enfarktüs. Ölüm keskin tırnaklarını yüreğime geçirmiş, sıkıştırıyor. Ölüyorum, ölüyorum diye düşündüm. Sevindim, öleceğim diye sevindim. Oysa ben yapacağım daha çok işler olduğuna inandığımdan erken ölmek istemem. Nasıl oldu, neden ölüyorum diye sevindim. Bilmiyorum neden. Kendi düşümde, kendi ölüşümü seyretmek ister gibi, ölüşümün tadına ermek istediği geçti içimden. Ölüyorum işte. Nasıl olsa yapmak istediklerimi, yapabileceklerimi yapamayacağım. Bir yıl sevgisizlik içinde bu yalnızlığı neden sürüklemeliyim? Ölsem daha iyi diye sevindim. Bağırsam belki uyanıp gelirlerdi. Sürüne sürüne onların yanına gidebilirdim ama ne olacak? Bir telaşa düşecekler, bir şaşıracaklar. Belki ağlayacaklar. Hem öldürür hem niye ağlarım ki bilmem. Ben ölürken görmelerini istemedim. Ne olacak göreceklerdi? Onlara işte görün yaptığınızı demek isterdim. Ama diyemedim. Diyemem. Bu özdensizliği kendimle birlikte götürmeliyim. Diyemeyince neden görsünler ölüşümü? Diyemedikten başka onların yüzüne gülümsemeye çalışacaktım. Sabahleyin gelir görürler, soğumuş olurum. Ben değilim artık. Bakarlar önce, anlamazlar. Öldüğümü anlayınca da haykırıp ağlarlar. Birden yabancı oluveririm onlara. Şimdikinden daha mı yabancı olurum? Gitmedim yanlarına. Kendimi minderden yere attım. Yüzüm ter içinde kalmış. Öylece kaldım. Enfarktüsse bu, kımıldamamak gerekirmiş. Durdum öylece. Ağrı, acı durdu. Yattığım yerde neden ölümü hissettiğimi düşündüm de şaştım. Ben nasıl ölmeyi isterdim? Ağrı geçince kalktım, pabuçlarımı giyip sokağa çıktım. Özellikle yaptım bunu. Belki bir daha o sancı gelir de kalbim durur diye. Evde evimde ölmek istemedim. Gidip bir yerde ölmeliydim ki öyle bir bilinmedik bir yer olsun, görmesinler ölümü. Deniz kıyısına değin indim. Ay da yüz yuvarlak inadına. Oturdum duvarın üstüne, ağladım. Nice durdum orada bilmem, bir de baktım ay yok. Dönüp eve geldim. Dur dur, ben seni tanıdım. Nereden tanıyacaksın? Tanımazsın, beni hiç görmedin ki. Tanıdım seni, sen benim geleceğimsin, gelecekteyim bensin. Sustu, eridi. Önce elleri ayakları gitti, sonra gövdesi eridi. Başı da eridi sonra. Bir gözleri kaldı. Bakma diye bağırdım, bakıyor. Bakma öyle diye bağırdım. 15 Ekim 1960. Romanda ve piyeste insanı bulmak, insan davranışlarının gerekçelerini bulmak demektir. Söz, eylem ve davranışların hangi zamanda, hangi yerde, hangi koşullar ve etmenler altında oluştuğunu bulup ortaya çıkarmak gerekir. İşte bunlar gerekçelerdir. Bu gerekçeler bulunamadıkça roman ve piyes olamaz. Yazarın bu gerekçeleri bulup ortaya koyması, onları bir bir yazması demek değildir. Hatta bu gerekçeler hiç de yazılmayabilir. Ama romanın okuruna, piyesin seyircisine hiç yazılıp söylenmeden bu gerekçeler duyurulabiliyorsa, sezdiriliyorsa o roman, o piyes olmuştur. Bu gerekçeleri bulmak okurla seyircinin yorumuna bırakılmıştır ama hiç yok demek değildir. Bu gerekçeler belirtilmediği ya da okur ve seyirciye yorumlatma olanağı verilmediği zaman o eser eksiktir. Bu gerekçeyi anlatan ve yorumlatandan fazla söylenmiş her sözcük, yazılan her satır, romanın ve piyesin fazlalığıdır. Atılması gereken işte bunlardır. Kısa yazmak demek, bu artıkları artmak demektir. 15 Ekim 1960. P.S. Kadının içinden geçirip de ağzından kaçırdığı söz. Ayrılan karı kocalar yine beraber yatabilmeliler. Artık bu iş bitti dediğim zaman hayat bacaklarıma kök gibi sarılmıştı. Bana bir zamanlar tanımadığı hakları kendisi elde ettiği zaman kendisine tanımıştı. Hayali orospu. Ay, içime fenalık geliyor. Ne çok konuşuyorsun. Sadık kalmak için kendimi ne kadar zorluyorum. İhanetim ona ihanet değil, kendime ihanet olacak. Kendi ilkelerime, benliğime. Kendimi inkar edemiyorum. Sen bana çoktan ihanet ettin düşüncelerinde. Ben de senin yaptığını yapmaya mecbur muyum? Kaçmak değil, hayır, kaçmak değil. Boşalmak, deşarj olmak istiyorum. Saadetimi paylaşmak istemem yüzünden mutsuz oluyorum. paylaşamayınca mutlu olamıyorum. Kocası misafirlere ciddi bir şey anlatırken karısı okuduğu dergideki fıkralara sinirli sinirli kahkahalarla güler. Fıkrayı anlattırır kocası. Ölü ördek fıkrası. Beynimdeki Uğur'a dilim takılıyor. Uğur, iki nokta üst üste, korkuluk. 12 Kasım 1960. Benim sorumluluğum yok mu diyorsun. Yüzüne karşı açıkça senin sorumluluğun yok diyemiyorum. Sorumluluk, yükümlü olduğun işten öleceğini bilsen bile kaçamaman, kurtulamaman demektir. Nasıl bunalımlı zamanlarda kaçıp kaçıp gidiyorsun? Bütün hepsini bırakmak istiyorsun. Peki senin bunalımların, mutsuzlukların var da benim yok mu? Ben senden az mı duyarlı kişiyim? Neden kaçamıyorum? Neden sizleri bırakamıyorum? İşte sorumluluk budur. Elinde olarak ya da olmayarak girdiğin yükün altında paçandan, burnundan bağlı olmak ve bu yüzden öleceğini bilsen kaçmayı düşünmemektir. Sorumluluğun kurtuluşu yoktur ama büsbütün kaçmayacağım demek değildir. Sorumluluklardan kendimce kurtulduğum gün dönüşü olmadan kaçıp kurtulacağım. Çünkü hava, su gibi mutluluğa gereksiniyorum. Benim en büyük mutsuzluğum seninle yalnızlığımdan kurtulacağımı sanışım oldu. Oysa yalnızlığımı bile yitirdim. Yalnızlığını bile yitiren insan yeryüzünün en büyük mutsuz kişisidir. Ben sorumluluklarımı yerine getirdikten sonra yitirdiğim yalnızlığımı arayıp bulmak için kaçacağım bir gün nasıl olsa. İşte bunu sen bile biliyorsun. 12-13 Kasım 1960. Kendi cenaze törenime gelmişim gibi ağlamak geliyor içimden. Bugün için tedavisi olanaksız kansere yakalanmış gibi mutsuzluğun bataklığına düştüm. Kendi hayatımın bundan sonrasını merak ediyorum. Beni bu mutsuzluk kuyusundan çıkarıp bir ay değil, bir hafta değil, bir gün değil, yalnız bir saat olsun mutlandıracak olanak çıkacak mı karşıma? Uçlarına taş bağlanmış gibi yüz çizgilerim aşağı doğru çekiliyor. Mutlu olabilmek çabasıyla mutsuzluğun içine yuvarlandım. Tarihsiz. Benim bencilliğim başka benciliklere benzemiyor. Hem şimdiyi hem geleceği kurtarmaya çalışıyorum. Mutluluğun hiçbir payından kendimi yoksun bırakamıyorum. Mutsuzluğumun nedeni de işte bu ya. Giresun vapuru. 20 Kasım 1960. Nasıl anlamıyorsun senin için yok olduğumu artık? Seni benim sandığım ikinci yılında yoktum sana. Başlamış bulundum. Dönemem artık. Başladıklarımın sorumluluğunu ömrümce taşıyorum. 25 Kasım 1960. Adı unutulmuş bir küçük ülkenin, adı duyulmamış en değersiz yazarı bile, kendi gücü içinde bütün dünyayı değiştirmek, yeniden yapmak çabası içinde değilse, yazık onun harcadığı mürekkebe, kağıda, yazık o yazıları okumak için okurların boşa giden zamanlarına. 26 Kasım 1960. İlk şartı sevginin, dişlerini geçir, ısır elmayı, yarı yarıya. Böyle bölüşük, birlikte yaşayalım. 26 Kasım 1960. Kuşları indirdim denizlerin dibine, avuç avuç. Balıkları fırlattım gökyüzüne, avuç avuç. Ben, orta yerde, ortada, ortalıkta kalmış insan. Başım denizlerin içinde, ayaklarım göklerin. 30 Kasım 1960. İster yeni tanışınca, ister tanıştıktan çok yıllar sonra bir kadın, ne istiyorsun benden diye bağırdığı zaman artık ondan hiçbir şey istenemez demektir. 2 Aralık 1960. Kaan'ı gölgesindeki it. Aziz Nesin'in Zübük adlı romanındaki ilk adı. Bu adla Düşün Yayın Evi'nde yayınlandı. Yazmak benim için gittikçe zorlaşıyor. Zor beğenir oldum kendimi gittikçe. Hele şu Kaan'ı gölgesindeki it romanını yazabilmek için neler çekiyorum. Bunun türlü nedenleri var. Bütün dertler bu romanda bir araya geldi. Vatan gazetesi benden bir mizah romanı istedi. İşte bütün zorluk buradan başlıyor. Bir mizahçı firması kurmuşum. Herkes bu firmadan mizah istiyor. Mizah da mizah. Oysa mizah romanı diye bir roman türü yok. Bunu Erkek Sabahat, ilk yazdığını beğenmediği ve sonradan düzeltmediği için yeni basımı yapılamayan bir roman. Kitabımın başında açıklamıştım. Mizah romanı yok, roman var. Mizah hikayesi oluyor. Nice uzarsa uzasın, yine mizah hikayesi, uzun mizah hikayesi. Benim roman denilen Kadın Olan Erkeğin Hatıraları, 1955 ve 1957 yıllarında yayımlanmış bir romanı, Gol Kralı, Erkek Sabahat, Saç Kıran, İlk yazdığını beğenmediği ve sonradan düzeltmediği için yeni basımı yapılamayan bir roman. Bunların hepsi uzun mizah hikayeleri. Bunları yazarken ilkin düşünce geliyor. Söylemek istediğim sözü o sözdeki düşünceye uygun ard arda gülünçlü olaylarla anlatıyorum. Gol Kralı, top oyununun toplumda nasıl yaygın hastalık haline geldiğini, kadın olan erkeğin hatıraları kadının toplumda mal olduğunu, Saç Kıran yozlaşmış sanat heveslilerini ve toplumdan bağını koparmış sanat akımlarını, Bayan Döviz, yüksek sosyetenin iğrençliğini anlatmak için yazılmıştır. Bu düşünceler ekseninde, bu düşünceleri en iyi belirtebilecek toplumdaki gerçek tipler ve bu tiplerin yaşantısı olan olaylar abartılarak birbirine zincirlemesine eklenmiştir. Vatan gazetesi benden bir mizah romanı isteyince yine böyle yapacaktım. Romanın adı Vilayetlik İstiyoruz. 1959'daki yurt gezisinde kafama takılmıştı bu konu. Ekonomik planda başarısız DP iktidarı oy avlamak için türlü yollara girmişti. Bunlardan biri de ilçeleri vilayet yapmak vaadiydi. İlçe bile olmaması gerekli küçücük, verimsiz, az nüfuslu, bakımsız, yoksul yerlere vilayet yapacağız deniliyordu. Vilayet olmayı bir çıkar yol sananlar da inanıyordu. Yurt gezisinde bu konuda çok gülünç olaylar gördüm, dinledim. Şebin Karahisar, Su Şehri, Merzifon, Akşehir gibi yerlerde. Vilayetlik istiyoruz romanında bunları yazacaktım. Romanın geçtiği çevre Su Şehri olacaktı. Burada madrabaz bir politikacı, muhalifleri susturmak için birçok yerde de olduğu gibi vilayetlik istiyoruz parolasını atmıştı. Halk buna inanmış, bağlanmış ve iktidarın burasını vilayet yapacağı umuduyla muhalifler seslerini çıkarmaz olmuşlardı. Bu madrabaz politikacı tipi de gezide gördüğüm biriydi. Onun hakkında birçok gülünç olay dinlemiştim. Yazmaya başlayınca bu romanı bir türlü yürütemedim. Masa başında oturup günlerce kıvır kıvır kıvrandım. Hayatımda ilk defa böyle bir durum başıma geliyordu. Bu kısırlığımın, bu çırpınmamın nedenleri şunlardı. Evimde anlatılmaz iç tedirginliği içindeydim. Anlayışsızlık ve korkunç yalnızlık içinde bulunuyor. Kimseye de bir şey anlatamıyor, anlatmayı kendime yediremiyordum. Bunalımdan patlayacak gibi oluyordum. Bütün bu sıkıntı içinde roman hem de mizah romanı yazacaktım. Yani yazdıklarımı okuyanlar güleceklerdi. Yeryüzünde en büyük, en acılı dram mizahçının dramı. Onun için mizahçılar keyifli insanlar olmuyorlar, olamıyorlar. Bundan başka daha yazmadığım romanı 10 bin liraya satmış, 5 bin lirasını da peşin almıştım. 10 bin lira büyük para. İşte bu büyük para beni ürküttü. Çünkü Vatan Gazetesi de 10 bin lira verdiği romanın kendisine çok okur kazandıracağını umuyor ve çok reklam masrafına girişiyordu. Afişler, radyo ilanları, reklamlar. Bu durumda gözümü yıldırdı. Yani benden umulanı ille de vermek, iyi roman yazmak zorundaydım. Bu romanın başarılı olması başka gazetelerin de roman istemesine yol açabilirdi. Çünkü benim niyetim gazetecilikten, fıkra yazarlığından kurtulmaktır. Fıkra yazarlığı verimsiz bir alan. Yazı 24 saatte sönüp gidiyor. Ben fıkracılıktan kazandığım yılda 42 bin lirayı, yılda 2-3 roman yazarak kazanmak istiyorum. Çünkü ancak böylece piyes yazmaya vakit bulabilirim. Gazete yazarlığı piyes yazmama olanak ve zaman vermiyor. Programıma göre her yıl bir piyes yazacaktım. 1960'ta yazamadım. Yani bu romanı beğendirmek zorundayım ki başka gazeteler de roman istesin. Bu kaygı da beni büsbütün şaşırttı. Amerika'da Macmillan Yayın Evi'nin de roman yarışması var. Bu yarışmaya katılmak istiyorum. Ona göre İngilizceye çevrilebilecek roman yazmak istedim. Romanın bu kadar iyi olmasını isteyince hiç yazamadım. Vilayetlik istiyoruz, olmadı. Bu romanın tasarısındaki tip Zübükzade İbrahim Bey öne geçti. Yani benim uzun mizah hikayelerimdeki tutumum değişti. Bir ana düşünce eksenine sıralanmış gülünç olaylar zinciri yerine bu sefer Zübükzade İbrahim Bey diye bir karakter almış oldum. Böyle başlamak mizah romanı uzun hikayesi için zor. Bir belli karaktere durmadan gülünç olaylar yaşatamıyorsunuz. Oysa benden istenen bu. Okur her tefrikada gülecek. Yazdım, bozdum, yazdım, bozdum. 13 gün durmamasıya kıvranarak çalıştıktan sonra en sonunda bugün olumlu bir yol buldum. Sanırım adını Kaan'ı gölgesindeki it koyduğum roman iyi gidecek. İyi bir roman olacak. 7. ayrımın sonu, sayfa 83.